Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 8. Kaset, 2. Yüz. Biliyorsun ben de inanmam böyle şeylere. Sonunda inanırım. Kimden alıyorsun bu aklı sen? Belli ki üstelemişler. Neyini bilirmişim ki ben senin? Kim inandırdı peki? Refiş mi söylüyor bunları? Nermin anlamadan baktı. Neyi? Büyü işini. O çok inanır da böyle şeylere. Nermin yakalandığını anlayıverdi birden. Üzgün baktı önüne, bir süre sustu. Sonra çocuksu bir iştenlikle başını kaldırdı. O da söyledi, dedi. Annem de söyledi. Herkes söylüyor. Biliyorum, küçümsüyorsun beni. Ne yapacağımı bilemiyorum ki. Kalmadı başka çare. Tutamadı kendini, tekrar hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Eyüp'e bile gittim, dedi. Adaklar adadım. Büyücülere de. Sonunu getiremedi, boğulacak gibi hıçkırıyordu. Seni seviyorum, anlıyor musun? Seni seviyorum ben. Hiçbir şey umurumda değil benim. Bir imza için mi bütün bunlar? Bir imza için mi? Yazık değil mi bize? Yazık değil mi? Ne olursun, bitsin artık. Şaşkın kaldı Kenan bir süre. Bir imza için mi? Tıpkı Rasim gibi düşünüyor. Kendine acı, bana acımıyorsun, çocuğuna acımıyorsun. Refiş gibi, annesi gibi. Neyi, nasıl anlatabilirim ben buna? Bitsin artık, gerçekten bitsin artık. Ben nasıl dayanayım? Bitsin artık. Bir zil sesiyle ayılır gibi oldular. Nermin fırladı, çabucak toparlanmaya çalıştı. Kapıcıdır, dedi. Eczaneye yollamıştım. Ufacık, ıslak mendilini gözlerine bastırarak çıktı kapıdan. Zeynep de annesini çağırıyordu ağlayarak. Koridorda kapıya koşan Nermin'in sesi duyuldu. Geliyorum bir tanem, uyandın mı? Kapı çalınıyor. İçinden gülmek geliyordu Kenan'ın. Eşek kulağı, köpek pisliği filan yedirmiştir bu kadın belki de bana, büyüyü bozmak için. Gülmesi kalıverdi birden. Bir öğürtü duydu içinde, yataktan fırladı. Terlikleri bile takamamıştı ayağına. Dar yetişti lavaboya. Acı sular geliyordu ağzından. Üst üste örtülerle sarsılıyordu. Bir süre sonra yarı baygın banyonun kıyısına çöktü. Lavaboya başını dayadı. Kaldı öylece. Kalkıp içeri gidecek gücü yoktu artık. Yaşlar akıyordu gözlerinden. İçini çekti bir iki. Sessizce ağlamaya başladı. Kendi de bilmiyordu niye ağladığını. Ağladığını bile bilmiyordu önce. Sonradan anlamıştı. Utanca boğuldu birden. Pis, küçük burjuva seni. Ağla ağla, çıksın ne bok olduğunu ortaya. Ağla bakalım. Derinlerden telefon sesi gelinceye kadar ağlamakla ağlamamak arası kaldı. Üçüncü çalışın sonlarına doğru telefon durmuştu. Demek açtı Nermin. Koşup alayım elinden. Yalvarırım Günsel'e. Kurtar beni, ne olursun kurtar. Tuvaletin kapısı vuruluyordu. Şaşırdı, toparlandı. Ne var, dedi. Seni istiyorlar, dedi Nermin. Telefonda. Gelebilecek misin? Yüreği duracak gibiydi. Beni mi istiyorlar? Bu durumda mı? Şimdi ben nasıl? Eli ayağına dolaşmış, ne edeceğini bilemez olmuştu birden. Kimmiş, diyebildi. Hasan diye biri. Hasan Bey mi? Kimmiş bu Hasan Bey? Aklına gelmiyordu bir türlü. Hasan Bey diye bir tanıdığım yok benim. Ağlamışlığını örtme çabasıyla su vurdu yüzüne. Havluyu acıdan çekinerek bastırırken ayılıverdi birden. Hasan Bey. Hasan Bey o. Eşşoğlu eşek. Bey olur mu o? Budala. Bey senin baban, ağabeyin. Pezevenk ağabeyin var ya Ankara'da, o beydir. Bu Hasan. Günsel'in abisi Sersem. Rasim Bey vardır. Karısı Refiha Hanım. Nermin Hanım. Eyüp'e git sen. Büyücülere git. Muska yazdır. Acılarını unutmuş gibi fırladı. Koridorda Nermin'le karşılaştı. Omuzundaki havluyla kuruluyormuş gibi yaparak yüzünü kapattı. Koştu, soluk soluğa aldı telefonu. Buyurun, ben Kenan. Bir sessizlik oldu önce. Sonra Hasan'ın çekingen sesi duyuldu ağır ağır. Geçmiş olsun Kenan Bey. Ben Hasan. Rahatsız ettik sizi. Ettik mi? Yalnız değil demek. Ne diyeceğini bilemedi bir an. Coşkuyla konuşmaya başladı birden. Ne demek rahatsızlık? Çok çok sevindirdiniz beni abiciğim. Mutlu ettiniz. Sağ olun. Abi sözü kendiliğinden çıkıvermişti ağzından. Öyle rahat söylemişti ki Hasan çekingenliğini yenmiş gibi ekledi. Kazayı duymuş Günsel, çok üzüldük. Tehlikeli bir şey yok inşallah. Kenan bir şey diyemedi önce, bir sessizlik. Kaza mı? İyiyim dedi yavaşça. Şimdi iyiyim, yok önemli bir şey. Hasan durdu bir an, sonra çabucak. Bak Günsel'i veriyorum, iyilikler dilerim, geçmiş olsun. Sağ olun, çok çok. Sözünü bitiremedi, Günsel'in sesini duydu. Kenan. Sesi incecikti, titriyor gibiydi. Kenan heyecandan tıkanmıştı. Önce bir şey diyemedi, sonra toparladı kendini. İyiyim canım dedi, merak etme. Ne oldu dedi Günsel. Sustu bir an, sonra yüreklenmiş gibi konuşmaya başladı. Öyle kötü sözler etti ki Burak, deliye döndüm. Kızmadın değil mi böyle açtığıma? Dargın değilsin bana değil mi? Nasıl bir kaza? Ağır bir durum yok ya, doktora göründün mü? Hiç durmadan konuşuyordu. Bütün acıları bitmişti Kenan'ın. Mutlulukla kuşatılmıştı. Bir sessizlik oldu. Günsel karşılık bekliyordu sorularına. Konuş dedi sen Kenan. Sesini duymak istiyorum. Yine bir sessizlik oldu. Abisinin yanında utanmıştı belki de. Çıkabilecek misin dedi birden. Bugün çıkabilecek misin? Bu yüzle mi? Ne diyeyim şimdi? Bir hafta dinlen dedi doktor. Anlatırım sonra. Seni ararım ben. Günsel'in üzgün sesi duyuldu. Arayamazsın dedi. O telefon kapalı şimdi. Hoca geziye çıktı. O da kapalı. Bir hafta mı? O kadar ağır yaran demek ki. Peki ben? Sustu birden. Sonunu getirememişti sanki. Ağlıyor mu? Sen mi o? Budala. Ne bakar bu kadın böyle? Elinde ilaçlarla kapıda duran Nermin'i görmüştü. Ne var dedi. Nermin şaşırdı kekeler gibi. Hiç dedi. İlaçlarını Kenan sertçe kesti. Görüyorsun konuşuyorum. Çıplak terliksiz ayaklarına baktı Kenan'ın. Bir şey diyecek oldu. Sonra yavaşça dönüp koridorda uzaklaştı. Kenan telefonu eliyle kapatma gereğini bile duymamıştı. Günsel sezinlemiş olmalıydı. Ne var ne oldun diyordu. Yok bir şey dedi Kenan. Merak etme beni canım. İyi olacağım. Ağır bir durum yok. Bir şey atlattık işte. Çıkarsam kendim gelirim. Üzülme sakın. Bir şeyler söyle haydi duymak istiyorum. Günsel titreyen sesiyle bekliyorum seni dedi. Sonra daha da yavaşlatarak fısıldar gibi ekledi. Bir tane. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Telefon kapanmıştı. Baktı elindeki telefona, bırakırken yavaşça fısıldadı. Bir tane. Öylece kaldı bir an. Kitaplığın camındaki yüzüne baktı. Pisti, çirkindi. Kara şişlerle biçimini yitirmiş. Baş belasıydı bu yüz. Çıkamam böyle. Allah kahretsin seni. İyiyim oysa ki. Koşa koşa gidebilirim şimdi. Burak'a telefon etmek geldi içinden. Ne diye yayıp duruyor kaza masalını? Aç da teşekkür et budala. Kötü mü oldu? Öyle demeseydi Günsel'e. İçeri doğru yürüdü. Loş koridora gelince ağrılar dikilivermişti sanki. Sağ gözü perdeli gibiydi. Başında bir ağırlık vardı. Yürürken belinden sol kalçasına doğru bir sızı yayılıyordu. Yatak odasına girdi. Şaşkınlıkla durdu birden. Nermin ilaçları ufak masa üstüne yaymış, pamuk paketini açmış, gazlı bezleri hazırlıyordu. Soyunacağım bu kadının önünde. O da yaralarımı saracak. Çırılçıplak. Kapıcıya söyle, eczaneden kalfayı çağırsın dedi yavaşça. Nermin anlamadan baktı. Kenan tamamladı. İğne de var yapılacak. Önce karşı duracak, bir şeyler söyleyecek gibi baktı Nermin. Sonra boşuna olduğunu anlamış gibi baş eğdi. Kapıdan üzgün çıkarken yavaşça. Ben yapardım dedi. Yine de sen bilirsin. Terliksiz dolaşma. O geceyi, sonraki geceleri çok kötü geçirdi Kenan. Uyuyamıyordu. Uykuları çok çok yarım saatlik dalmalar oluyordu. Hem de uyku ilacı alarak. 2 gün sonra doktor bir daha uğramıştı. Yine konuşmadan bakmış, yoklamış. Cuma'ya, cumartesiye çıkarsınız demişti. İyi gelmiş ilaçlar. Göz kapağındaki şiş inmişti ya, göze oturmuş kan şimdi kıpkırmızı daha belliydi. okuyamıyordu. Gazeteleri bile şöyle bir gözden geçirebiliyordu, o kadar. Bir gözcüye gitmek zorunlu. Cuma sabahı biraz daha düzelmiş buldu kendini. Sabaha karşı iyice dalmış, 3-4 saat deliksiz uyumuştu. Sızmıştı daha doğrusu. Acıları geçti denecek kadar azalmıştı. İlaçların etkisiyle olacak, bütün gövdesinde bir gevşeme, kemiklerinde bile duyduğu tatlı bir eziklik, bir gerinme isteği, günlerdir kızgınlıkla baktığı yatağı bile çekici yapmıştı. Nermin'in kahvaltı için yavaşça vurduğu kapıyı da açmadı, karşılık da vermedi. Uyumuyordu oysaki. İçeriden ara sıra Zeynep'in sesi geliyordu. İyileşip kalkmış, koridorda dolaşıyor, banyoya, tuvalete girip çıkıyordu. Birkaç kez yatak odasının kapısından geçerken huysuzlandı, babasını görmek istedi. Sonunda bir sessizlik çöktü eve. Okula gitmiş olmalıydı. Ara sıra çalan telefon sesi, kapı sesi, evdeki sessizliği daha da belirliyordu. Nermin mutfakta ya da salondaydı. Kenan olayları sıralamaya, çözüme varmaya kalkıştı bir ara, beceremedi. Kafasının içindeki dağınıklık şimdi uyuşukluk biçimini almış, hiçbir şeyi derinliğine inceleme, irdeleme yeteneğini bırakmamıştı. Varmadı üstüne, oluruna bıraktı. Durgun, gevşek bir ortamda, odaya, tavana, duvarlara bakındı ağır ağır. Elbise dolabına, tuvalet masasına, yatağa, yorgana, sonra dışarı çıkardığı kollarına baktı. Sağ bileğindeki plasteri çekip attı yavaşça, derin sıyrığa baktı. Yeni tutmuş kabuğun kıyısındaki kızıl et görünüyordu. Kavgada sallarken elini keskin bir şeye çarpmıştı. Bıçak mıydı? Şişe, bardak, tabak kırığı belki. Bıçak filan yoktu. Çatal vardır, çataldır. Onların da durumu parlak değildi ya, benim kadar olmadı hiçbiri. Sonunda hepsi mi yüklendi bana? Niye? Sana öyle geliyor. Kimin kime vurduğu belli miydi ki? Bir gülmek aldı birden, tutamıyordu kendini. Gülüyor, gülüyordu. Durumuna, kavganın biçimine, olan biten her şeye. Kapıdan geçerken Nermin duyarsa delirdiğimden hiç kuşkusu kalmaz artık. Ama o Mustafa'nın yüzü, uy pensenun derken sarhoşlukla kayıveren ağzı, gözleri, oynayan, titreyen çenesi, ben de vurdum onlara. Ağzının kıyısında kan vardı Cemal'in de, Hüseyin'in de, Maraşlı'nın da. Kadir değil miydi adı? Buna Mustafa vurdu en çok. Bir de Süleyman dayıya. Bir daha gitsem mi? Öldürürler mi? Ne ederler ki? Hiçbir şey de yapamazlar. Dostluk böyle kurulur belki de. Git işine be. Yine bir acı çöktü içine. Büyümeye başladı. Nesini seviyorum ben bu adamların? Apayrıyım onlardan. En yaklaştığım, en iç içe olduğumu sandığım anda bile öyle yabancı, öyle uzak, küçük bir bahaneyle de kanlı bıçaklı düşman. Düşman değilim. Onlar sana düşman. Süleyman dayı girmeseydi araya, öldürmüşlerdi seni. Öyle engeller yığmışlardı ki aramıza. Nasıl aşacağız? Nasıl aşacağım? Nasıl aşarım? Bir bezginlik bütün ilişkilerini sinsice kemirmeye başladı. Kısa bir sonra da yapayalnız, karanlıklar içinde buldu kendini. Günsel de yoktu orada. Tek başınaydı. Kalkmak istedi yataktan, kalkamadı. Biraz sonra iyice yitirmişti bütün direncini. Kalkmak da istemiyordu artık. Baş kaldırma gereğini de duymuyordu. Hiçbir şey istemiyordu. Hiçbir şey. Günsel'i de. Yok ki Günsel. Uyudum belki de. Şimdi uykudayım. Düş filan da görülmeyen dupduru bir uyku işte. Ölüm uykusu. Çok ötelerde birileri mi var ne? Cemaller, Hüseyinler, Kadirler var. Günsel var. Hasan baba, bembeyaz saçları, giremezler buraya, girmesinler, girmesinler, üşüyüveririm sonra. Kımıldamasın durgun su, balıklar da dolaşmasın, yok balık filan. Kırmızı balık, yosun, bitkiler, hiçbir şey yok. Köpek balıkları da yok, ne istiridye, ne canavar balıklar. Su durgun, durgun, karanlık, kımıldamasın, ne güzel. Boğulup gitmişim sessizce. Ayaklarım da yüzüp duruyor derinlerde. bu başım ne güzel kurtulmuş. Suların altında boğuk, batık. Ötelerden seslerle bir titreşim başladı önce. Kaynaşmaya dönüşüverdi birden. Zorla doğruldu, dinlemeye başladı. Nermin koridorda birini önlemeye, göğüslemeye çalışıyor gibiydi. Kısık, titrek sesi, kalın, çatlak bir erkek sesine karışıyordu. Pansumana mı geldi adam? Değil, o böyle değil. Nedensiz bir korku düştü içine. İçerideki sesler uzaklaşmış, sertçe bir kapı kapanması ile de bitivermişti. Salonun kapısı. Korku gittikçe yoğunlaşıyordu. Yatakta oturup kaldı bir süre. Sonra bir utançla yeniverdi korkuyu. Yataktan indi. Önce pijamayı çıkarıp giyinmek geldi içinden, vazgeçti. Biraz daha beklese korku yeniden üste çıkacaktı sanki. Korkunun bastırmasından korkarak çabucak yürüdü. Koridorda ağır ağır yaklaşırken salondaki sesleri dinledi bir süre. Benzetemedi. Rasim hiç değil, Ankara'daymış. Pijamayla kimsenin yanına çıkamazdı ya, sesler birbirine karışıp da Nermin'in kızgınlıkla kısılmış bağırmasını duyunca duramadı daha. O kadar, görmek istemiyor seni. Öyle görmek istiyorum ki, kapıyı açıverdi. Önce tanımadı. Kahverengi giysileri, yeşile çalan kravatı, bir yantinli pırıl pırıl saçları, koltuğun koluna ilişmiş, yarı ayakta duran kumral, yakışıklı bir adam. Kapı açılıp da Kenan girince yavaşça kalktı. Soğuk bir gülümseme vardı yüzünde. İnce dudakları alaylı bir kımıldadı. Merhaba Kenan Bey. Tanıyacağım bu adamı ya. Tamam, Selim'di. Nermin'in abisi. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilmeden bir süre kaldı Kenan. Sonra aynı kararsızlıkla bir iki adım attı. Nermin de soluğu kesilmiş gibi bakıyordu. Apaktı yüzü. Sinirden, kötü şeyler olacağını sezinlemekten belki de. Merhaba, dedi Kenan. Yakında bulduğu bir sandalyeye oturdu yavaşça. Hoş geldiniz. Otursanıza, buyurun. Selim pek de ummadığı bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığını geçiştiriverdi. Koluna iliştiği koltuğa oturdu. Nermin de asıl şaşkın olan. Hem biraz rahatlamıştı sanki, hem tedirgindi. Geçmiş olsun, dedi Selim. Kaza geçirmişsiniz. İş yerinize telefon etmiştim, bir uğrayayım dedim. Durdu, Nermin'e baktı şöyle bir. Biraz da alaylı gibi. Hep alaylı gibi bakıyordu ya. Bu kız karşı koymaya kalktı sizi görmeme demek ister gibiydi. Kenan da baktı Nermin'e, bir acıma duydu. Abisinin durumu Nermin'i bir aşağılık duygusu ile eziyordu sanki. Utançla gözlerini kaçırıyordu Kenan'dan. Kısa bir sessizlikten sonra deminki sözlerini bağlayıverdi Selim. Nasıl oldu? Kenan geçiştirmek ister gibi başını salladı yavaşça. Önemli değil dedi. Geçti. Yine bir sessizlik çökmüştü. Kız oldu dedikleri. Selim bozdu sessizliği. İstediği biçimde ilişki kurmanın yolunu arar gibi doğruldu koltukta. Kusura bakmayın Kenan Bey dedi. Sizinle bazı şeyleri konuşmaya geldim bey. Hastasınız, sizi yormayalım. İsterseniz başka bir gün geleyim. Sözünü bitirmemiş biçimde vurgulamıştı. Kenan bir süre baktı, ne diyeceğini bilemiyordu. Selim tamamladı hemen. İsterseniz dışarıda buluşalım. Çağrılım olun bir akşam. Hem bir şeyler yer hem konuşuruz. Kenan kesti yavaşça. Eksik olmayın dedi. İyiyim ben. Buyurun konuşalım şimdi. Nedir? Sonra Nermin'e döndü. Kahve yapsana abini. Nermin sapsarıydı. Bir şey diyecek gibi yaptı. Kalmadı. Yavaşça teşekkür etti Selim. İçmezmiş. Daha bir yüreklenmiş gibiydi Selim. Buzları kırmıştı. Artık yol almaya hazırlıkçasına yaslandı koltuğuna. Ayak ayak üstüne attı. Kenan yakınındaki sehpayı göstererek sigara buyurun dedi Selim'e. Sağ olun buradan yakayım ben. Cebinden bir Amerikan sigarası çıkardı. Kenan'a da uzattı. Almadı Kenan. Göze batıcı parlak bir çakmakla yaktı sigarasını. Sonra yine yaslandı. Bakın Kenan Bey dedi. Anlaşmaya geldim buraya ben. akıllıca anlaşmaya, kavga değil. Bunlar sevmez beni. Bilirsiniz bizim aileyi. Sizinle doğru dürüst konuşmuşluğumuz yok. Beni daha çok bunların tanıttığı biçimde tanımanız da doğal. Belki de haklılar. Ben de az edepsizlikler etmedim. Gençtim, dayanıksızdım. Bir soluk çekti sigarasından, dalgın baktı. Asıl suçlu rahmetli peder belki de. Sevdirmedi birbirimizi, düşman etti, parçaladı bizi. Neyse, yine de Allah rahmet eylesin diyelim. Bütün suç yalnız babamda da değil doğal ki. Annem iyi kadındır belki ya. Çocuklarına karşı görevini doğru dürüst. Annemin adını ağzına alamazsın bu biçimde sen. Nermin sağlıksız bir çığlık gibi sözünü kesivermişti adamın. Bir sessizlik çökmesine bile bırakmadan aynı hırçınlıkla sürdürdü. Layık evlat değilsin o anneye. O annenin senin için yaptıklarını bilmeyenlere dök bu dilleri. Ne nankör olduğunu. Rica ederim bırak. Kenan'ın tersler gibi bağırması Nermin'in sürdürmesini önlemişti. Bir sessizlik oldu. Nermin'in sinirli soluması duyuluyordu. Selim hiç aldırmamış, duymamış gibiydi. Sigarasını çekiyordu ağır ağır. Yüzünde hep o alaylı gülümseme. Kenan döndü. Ayrıntıları bırakın dedi. Nedir konuşmak istediğiniz ona gelelim. Tartışma açacak şeylere de girmeyin lütfen. Bir sessizlik oldu yine. Yavaşça salladı başını Selim. Peki dedi, anlatayım. Daha bir şey demesine kalmadan yine atıldı Nermin. Bunu mu dinleyeceğiz şimdi? Kenan bozulmuştu. Dönüp ters ters baktı. Sinirden titriyor gibiydi Nermin. Yüzü sapsarı. Bir şeyler demek istiyor da beceremiyordu sanki. Dinlemek istiyorum ben dedi. Sonra Selim'e döndü. Evet. Selim sigarasını bastırdı çabucak. Başını kaldırıp ciddi bir yüzle baktı Kenan'a. Uzatmayacağım zaten Kenan Bey dedi. Akıllıca davranırsa Nermin, yalnız kendi çıkarlarımı da düşünmüyorum, onun da, sizin de büyük çıkarınız var burada. Susup baktı şöyle bir, sonra ekledi. Belki daha çok sizin çıkarınız var. Darılmayın ya, kazı yiyecek olan sizsiniz asıl. Ben nasıl olsa kurtarırım. Uğraştırar biraz, o kadar. Kızacak gibi oldu Kenan. Ne yuvarlar durur bu herif ağzında? Hay sizin işinizden de, kazığınızdan da, çıkarınızdan da. Bizim de çıkarlarımız mı? Açık konuşun, dedi Kenan. Selim karşılık vermeden yine alaylı bakmaya başladı. Tam Kenan bir şeyler diyecekti ki, Kenan Bey dedi, birbirimizi atlatmaya kalkmayalım. Her şeyi biliyorum ben. Bilmek de değil yalnız. Durdu bir süre, ciddileşmişti yine. İşin bir ucu da benim elimde, dedi. Hangi işin? Selim önce alaylı bakacak gibi yaptı yine, fakat Kenan'ın iştenliğini anlamış gibi ciddileşti. Bastırarak, bütün işlerin dedi, el attığınız bütün işlerin. Kenan korkmuştu birden. Tam anlayamamıştı ya, kitapçılığı, Rasim'in dedikleri üşüşüvermişti başına birden. Bütün işler, el attığımız bütün, şantaj yapıyorum sanmayın dedi Selim. Böyle konuşuyorum ki açık olalım birbirimize. Kenan'la bir süre bakıştılar yine. Toparlandı Kenan. Kapalı işim yok dedi. Her şeyim ortada benim. Uzanıp bir sigara aldı sehpadan yakarken. Nereye varmak istediğinizi anlayamadım daha dedi. Açıkça söyleyin de uzatmayalım. Sigarasını çekip gözlerini Selim'e dikti. Ne bok yemek ister bu it. Asıl bu herifle dövüşmeli. Gülmek geldi içinden. Kavgaya alıştık. Şöyle yakasından çekip soluna doğru. Uy pensenun. Önce size oynanan oyunları açıklayayım da, dedi Selim. O zaman bana güveniniz olur belki. Daha rahat konuşuruz. Nermin'e baktı alaylı. Bu kız da abisini düşman bilmekten vazgeçer belki. Gözleri açılır. Durdu. Sözlerinin etkisini arttırmak ister gibi bekledi biraz. Sonra başını önüne eğdi yavaşça. Başladı. Arsa işinde, şu Alem Dağı'ndaki arsa, validenin arsası. 100.000'e yakın kazık yiyorsunuz orada. Bu bir. Başını kaldırıp baktı. İnanmadıklarını sandığı için olacak, açıklamaya başladı hemen. Size 190.000 diyorlar değil mi? Aslında arsa için 284 bin lira tahakkuk ettirildi. Gözlerini Nermin'e dikti, bir süre sonra ekledi. Nasıl? İyi para değil mi? Kenan öyle yabancı bir ortama düşmüştü ki yine söylenenlerden hiçbir şey anlamıyordu. Hangi arsa? Ne 194 bini? Ha, şu annelerinin Rasim'le olan. Çöküveren sessizlik güvenini, umutlarını arttırmıştı Selim'in belli ki. Daha bir rahat yukarıdan bakıyordu. İlk vuruş parlak oldu. Aynı rahatlıkla başladı. Nurettin Haydere'yi iyi bulmuşsunuz. Karşılık bekler gibi durdu. Sonra alayla ekledi hemen. Siz bulmadınız tabii. Rasim Bey buldu. Daha doğrusu çoktan bulmuşlar birbirlerini. İyi şeyler yaptılar. Bir şey dediğimiz yok da. Kimmiş bu Nurettin Haydere? Kenan'ın bu sert dik sorusu Selim'i şaşırtır gibi olmuştu. Kuşkuyla bakıyordu. Sonunda Kenan'ın içtenliğini anlamış gibi, "Avukatınız," dedi yavaşça. "Ortaklığınızın Ankara temsilcisi." "Ortaklığımızın mı?" Kenan öyle şaşkınca soruyordu ki Selim de şaşkınlaşmış gibiydi biraz. Kenan'la Selim bakışıp durdular bir an. Kenan Nermin'e döndü birden. Nermin kıpkırmızıydı. Gözlerini kaçırıyordu. Birden toparlandı. Heyecanla titreyen sesiyle, "Yeter saçmaladıkların," dedi. "Çek git buradan. Üstüne görev değil senin." Bir şeyler daha diyecekti, getiremedi, sustu. Kıpkırmızı yüzü, aklaşmış titrek dudakları, soluk soluğa inip kalkan göğsüyle gözlerini sürekli kaçırıyordu Kenan'dan. Selim gözlerini Nermin'le Kenan arasında bir iki gezdirdikten sonra kurnazca gülümsedi. Kenan'ın daha durulukla göremediğini kavramış gibiydi. "Belki sizin de haberiniz yok bazı şeylerden Kenan Bey," dedi. Sağ elini usulca ceketinin cebine sokup kıvrılmış ufak bir dosya zarfı çıkardı. "Bakın," dedi, "fotokopiler filan da var burada. Buyurun bakın." Kenan'a uzatmıştı gülümseyerek. Öylece duruyordu Kenan. Zarfı uzatmış eli bir süre boşlukta bekledi Selim'in. Kenan'ın donmuş gibi kımıldamadan baktığını görünce yavaşça çekti. "Zaten sizin adınızın geçmemesine takılmıştım ben de," dedi. "Habersiz olacağınız hiç aklıma gelmedi. Kocasısınız. Sizin izniniz olmadan bu kız nasıl girer böyle şeylere?" Sonra sırıtarak baktı. "Kusura bakmayın," dedi. "Böyle işlerde asıl kurnazlar işin içinde görülmezler de." Durdu bir süre, sonra yavaşça tamamladı. "Size inanıyor insan." Ne yapacağını, ne diyeceğini bir türlü bilemiyordu Kenan. Konuşmak, bir şeyler sorup öğrenmek, sövüp saymak, gidip içeri yatmak, uyumak. Selim uzun uzun anlatmaya koyulmuştu. Rasim'le avukatın bakanlıktan parayı nasıl çıkardıkları, kimlere para yedirdikleri, aslında yedirdikleri para da söyledikleri gibi 50 bin değil, 20 binden biraz çoktu o kadar. Oyun içinde oyun değil mi Kenan Bey? Sonra matbaa için Nermin, Melahat, Rasim namına kurulan ortaklık. Elde kalan paranın tamamını verecekler bakanlığa. Aslında Rasim, Nurettin Haydere'yi bu baskı makinesini hurdaya çıkarıp 8-10 bin arası bir parayı alacaklar. Selim ayrıntılarına kadar anlattığı meraklı hikayeyi ara sıra dosyadan çıkardığı bazı kağıtlarla da belgeliyordu. Belli ki ustaca hazırlamıştı her şeyi. Sonunda o alaylı gülümsemesiyle Nermin'e bakarak bağladı sözünü. "Melahat Hanım'ın arsalarından 250 bin lira inecek ceplerine." Çıkardığı Amerikan sigarasını yakarken aynı rahatlıkla Kenan'a döndü. "Görüyorsunuz ki yalnız kendimi düşünmemişim Kenan Bey," dedi. Tam bir sessizlik vardı odada. Kenan'ın içinden Nermin'e dönüp bakmak bile gelmiyordu. Selim ikisini de gözaltına almış gibiydi. Bir soluk çekti sigarasından, bir an durdu, sonra ağır ağır, "İsterseniz," dedi, "bir kuruşsuz alırım ben size o makineyi, baskı makinesini." Tam yengeye kavuşmanın inancıyla koltuğa yaslanıp bakmaya başladı. "Bizim de sözümüzü dinleyenler bulunur Kenan Bey." Kenan'ın başına bir ağrı oturmuştu. Düşünmüyordu, düşünmek de istemiyordu. Tatlı herif Selim. Bütün oyunları bozuyor kendi oyununu yürütmek için. Kural da bu değil mi? Kötü yakalamış Rasim'i. Gerçekten bu kadar basit mi? Hey Tanrı, hepinizin ağzınıza sıçayım sizin gibi. Selim daha da kasılarak konuşmaya başlayacaktı ki Kenan birden kalktı. Hiçbiri ilgilendirmiyor bunların beni, dedi. Döndü kapıya doğru yürürken, iki kardeş aranızda çözersiniz sorunlarınızı, diye ekledi. Hiç ilgilendirmiyor beni. Kapıdan dönüp Selim'e baktı. Sırtından bir yük atar gibi rahatlıkla, biz Nermin'le ayrılıyoruz, dedi. İsterseniz kitapçılığı da sizi devredeyim. Rasim'le anlaşırsınız. Dönüp gidecekken gözü Nermin'e ilişti. Sapsarıydı. Gözleri Kenan'daydı. Sallanıyor gibiydi ayakta. Kenan çabucak yürüdü, odaya girdi. Oh, kurtuldum. Kapıyı kilitledi, yatağa uzandı rahatça. İçeriden telefon sesi geliyordu. Günsel midir? Bana ne? Görmüyor mu durumumu? Suyun dibinde batık kalmak en iyisi. Ölü sessizlikte, uyku belki de o, kımıldamadan bırakıvermek kendini. İşte böyle. Baş ağrısını da unutuyor insan. Unutmak gerek. Her şeyi, her şeyi unutmak. Ne kadar geçtiğini anlamamıştı. Belki de çok kısa bir süre. Her yanını kuşatan durgun su bulanıverdi birden. Çöpler, pislikler yüzüp duruyor. Orasına burasına değiyor, yapışıyordu. Kalktı oturdu yatakta. Canı sigara istiyordu. Öyle istiyordu ki. İçeride sigara. Niye almadım gelirken? Ortalığı kurup baskı makinesini dalıvereyle. Gitti mi o herif? O kadın çekip gitmiş olsalar. Ayrılacağımızı söyledim. Durmaz artık. Kızı da götürür. Götürsün. En iyisi ben çekip gideyim buradan. Bir daha da uğramak yok. Kapıyı açtı. Koridoru dinledi. Sessizdi. Herif gitti. Peki Nermin? O da mutfakta filan belki. Gürültüsü gelirdi. Ağır ağır yürüdü koridorda. Zeynep'in oda kapısı açıktı. Mutfakta da yoktu Nermin. Salona girdi. Yoktu kimse. Şaşırdı. Gitmiş demek. Demin Selim'in oturduğu koltuğa ilişti. Bir anlam veremedi önce. Anlamı var mı bunun? Gitmiş işte. Tablalarda izmarit, kül. Tedirginlik vardı içinde. Bir sigara yaktı. Gitmiş. Brogel tablosuna takıldı birden. Hay Allah. Ne herifmiş bu Brogel? Şu iskelet. Hay itrasim. Binmediği eşeğin önüne ot kor mu o? Arkadaşım, korucu meleğim. Gerçekten hıyar herifin biriyim ben. Boşuna demiyor bana Rasim hıyar ağası diye. Peki nereye gitti bu kadın? Pencereden baktı. Sokakta Nermin'i görecekti sanki. Çarşıya çıktı belki. Telefon çalıyordu. Yaklaştı. Bir ürperdi vardı içinde. Yüreği küt küt atmaya başlamıştı yine. Bir an durdu. Sonra birden açtı telefonu. Kulağına yapıştırıp bekledi. Hiç ses yoktu. Biraz daha bekledikten sonra "Buyurun," dedi. Yine bir sessizlik oldu önce. Belli belirsiz bir soluk sesi geldi. Sonra çekingen, titrek bir ses. "Alo, neresi efendim?" Oydu. Günsel'di. Tıkanır gibi olmuştu Kenan. "Ben Kenan," dedi. "Buyurun. Günsel sen misin?" "Kenan." "Canım, bir tanem. Kimse yok mu yanında?" Günsel 15 kez açmış telefonu. Nermin'in sesi gelince kapatıyormuş hep. "İş inada bindi," dedi. "Kazandım sonunda. Deli gibiyim. Bir şeyler de ne olursun." "Nasıl oldun? Ne vakit çıkıyorsun?" "Yarın ineceğim işe. Öğleden sonra buluşuruz." "Yarın çok doluyum canım. Darılma yine bana. Abim yolcu edeceğim akşama. 9 arabasıyla gidiyor. Bütün gün onunla olacağım." 9'dan sonra buluşalım. Sessizlik oldu birden. Günsel susuyordu. Çekingen sesi duyuldu yavaşça. "Korkuyorum bana darılacaksın yine." "Darılmayacağım." "Ne olursun darılma canım. Ben senden daha mı az istiyorum sanki? Pazar öğle yemeğinde yerimizde olacağız, tamam mı?" "Niye yarın gece değil?" Bir sessizlik oldu yine. Kenan sabırsızlanmıştı. "Alo, evet canım. Neden yarın gece değil?" Teyzeme gelecekler varmış bir sürü, bırakamayacağım tatsız şeyler. Anla beni ne olursun. Saçma sapan işler işte. Seni seviyorum. Her şeyimsin benim, bir tanemsin. Ne olur anla beni biraz. Haydi kapatıyorum. Pazarı iple çekeceğim. Dur, kapatma. Biraz daha duymak istiyorum sesini. Konuşacak ne çok şeyimiz var biliyor musun? Korkutma beni. Kötü şeyler değil ya. Bir şey demedi Kenan. Gerçekten kötü şeyler miydi? Yok, çok iyi şeyler. Niye kötü olsun? Selim'den öğrendiklerim. Yalnız işçilerden dayak. Bilmem dedi Kenan. Birlikte değerlendiririz. Kötü, iyi, karışık. Sensiz ayıramıyorum. Canım benim, hoşça kal. Sesini alçalttı, fısıldar gibi. Öperim dedi. Çok çok öperim bir tanem. Kenan, telefonun kapanacağı korkusuyla, Günsel dedi. Önce bir sessizlik oldu yine, sonra Günsel'in sesi geldi. Pazara canım. Bir daha bırakıp gidecek misin beni böyle? Günsel'in tatlı gülümser sesi geldi birden. Başka ne yapılır böyle saçmalıklara? Sonra hemen gönlünü almak ister gibi sıcak, sevgi dolu bir sesle ekledi. Çocukluktan kurtul da büyü artık. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım ben. Telefonu bekleyenler var. Hoşça kal canım. Öperim. Kenan bir şeyler daha demek istiyordu ki kapandı. Telefonu bırakıp oradaki sandalyeye çöktü. Yorulmuştu, terlemişti. Dalıp kaldı bir süre. Bir anda her şey uçup gidiyor. Bir eski rübai dizesi takıldı kafasına. Geçmiş, gelecek, masal bütün bunlar hep. Ama sonra ne oluyor? Söyle onu da. Söyle, söyle. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Rasimler, Selimler gibi. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Hiçbir gün onlar benim gibi olamadı. Ben de onları. Özenmedim de. Düşünmedim bile. Ama bezginsin işte. Bezgin mi? Ne dedi Günsel? Hiç bırakmayacak beni. Nasıl benziyorlar? Ne hakkı var Günsel'e bu kadar benzemeye? Nermin de hiç bırakmayacaktı. Nereye gitti bu kadın? Dış kapının anahtarla açıldığını duydu, irkildi. İçeriye kaçmak ister gibi doğruldu yerinden. Nermin'le Zeynep'ti. Peki anneciğim diyordu Zeynep. Hiç kimseyle gitmem anneciğim. Tabii gitmezsin, akıllı çocuksun sen. Okul arka sokaktaydı. Zeynep'i almaya mı gitti? Neden? Zeynep'le Nermin içeri girdiler. Zeynep babasını görünce koşarak boynuna atıldı. Canım babacığım benim. Öpüyor, öpüyordu. Bir yandan da burası da diyordu, burası da. Eski bir oyundu aralarındaki. Zeynep'in öpücük kondurmadığı yerler ağlarmış. Nermin yorgun argın paltosunu asıp bir baktı, sonra hiçbir şey demeden içeri geçti. Yüzü asık, sararmış. Kenan'ın biraz belli olan dayak yerleri, gözünde kan, yeni gözüne çarpmıştı Zeynep'i. Durdu, merakla baktı. Niye hasta oldun babacığım sen? Artık mutluluk duymuyordu Kenan bu öpücüklerden, konuşmalardan. Neden? Hiçbir şeyden mutluluk duymuyorum ki. Günsel'le konuşmadan da mı? Günsel'le mi? Pazar günü buluşacağız Günsel'le. Abisi gidiyormuş. Sonra teyzesinin konukları yarın gece. Zeynep'le koridora geçerlerken Nermin mutfaktan "Yemek hazır," dedi. "Hemen oturalım. Zeynep geç kalmasın. Okula götüreceğim." Okula mı götürecek? Nereden çıktı bu götürmek diyecekti, vazgeçti. Yemeğe de çıkmak istemiyordu aslında. İçinde bir kazıntı vardı. Ağzına bir şey koymamıştı daha. Sonra Zeynep de bırakmaz, huysuzlanır. Zeynep'le birlikte yıkanıp masaya oturdular. Zeynep iştahla yiyordu. Okuldan, arkadaşlarından, öğretmenden söz ediyordu. Yalnız oydu konuşan. Kenan ara sıra Zeynep'e bakıyor, gülümsüyor, başını sallıyor. Aslında ne onu ne hiçbir şeyi duymuyor, dinlemiyordu. Bu iş bitmeli. Nermin'le daha kesin, gerekirse daha sert, acımasız konuşmak gerek. Yemek biter bitmez Zeynep kapıya fırlamıştı ki. Bekle dedi Nermin. Birlikte gideceğiz Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim. Kenan portakal yiyordu daha. Bıraktı elindeki portakal dilimini, Nermin'e baktı. Anlamadım dedi. Niye birlikte gidiyorsunuz? Nermin masadaki bulaşıkları toplarken yavaşça "Anlamadığını görüyorum," dedi. Atılan taşı da pek anlamamıştı Kenan. Bir sessizlik oldu. Nermin lastik botlarını giyen Zeynep'in duymasından çekinerek yavaşça "Yalnız gitmesini istemiyorum," dedi. "Hiç değilse birkaç gün." Kenan açıklama bekleyerek bakıyordu. Nermin şöyle bir baktı Zeynep'e, sonra fısıldar gibi "Ne halt edeceği belli olmaz dayısının. Konuşurken ağzından bal akar. Yapmayacağı itlik yoktur işini yürütmek için." Yeni kavramıştı Kenan. Deli bu kadın. Ya da deli numarası yapıyor bana. Herifin işi yok da bizim Zeynep'i kaçıracak. Niye? Yoksa benim bilmediğim başka yanları da mı var bu işin? Niye olmasın? Bu aptal kadın başından büyük ne haltlara kalkışmış baksana. Kenan kalktı masadan. Kapıda pabuçlarını yeni giymiş bekleyen Zeynep'e yaklaştı. "Haydi güle güle Zeynepciğim. Doğru okula. Akşam çıkınca da okuldan doğru eve. İyi misin canım?" "Annem gelmeyecek mi?" Kenan Nermin'in karışmasına sıra bırakmadan kesinlikle "Annenin işi var," dedi. "Güle güle canım." Nermin ne diyeceğini bilemeden donup kaldı bir an. Zeynep de şaşkın bakıyordu. Kenan sertleşti birden. "Güle güle dedim ben sana." Zeynep korkuyla "Peki babacığım," dedi. "Allah'a ısmarladık." Çıkıp kapıyı çekti. Kenan elinde bulaşıklarla donmuş gibi bakan Nermin'e döndü birden. "Nereden aklına geliyor bunlar?" dedi. Yaklaştı, gözlerini dikti Nermin'e. "Niye kötülük etsin çocuğu abin? Var mı bir neden?" Sonra ağır ağır koltuğuna giderken yavaşça ekledi. "Bilmediğin başka şeyler varsa açıkla da ben de öğreneyim." Koltuğa ilişti, elinde bulaşıklarla ayakta suskun kalan Nermin'e baktı. Bakar bakmaz da bir korku düştü içine. Sağlıksız bir görünüştü bu. Kağıt gibi soluk bir yüzde, kırpışmadan duran iki boş göz. Öylece kaldı bir süre. İçinde bir ağırlık duymaya başlamıştı. Kenan gerçekten korkuyordu. Nermin dudaklarını kımıldattı, ince, sivri dilinin ucunu ıslatmak istercesine üstünde dolaştırdı ağır ağır. Kendi kendine söylenir gibi "Hiç bağışlamayacağım seni," dedi. "Kaçırmazlar demek." Bir an daha kaldı öyle. Kenan bir şey diyemiyordu. "Böyle görmedim bu kadını ben. Deliriyor mu? Deli sözü mü bu? Bakışları. Yoksa ben mi?" Nermin ağırca döndü, içeri gitti. Masanın üstü ekmek, yemek kırıntıları silinmeyi bekliyordu. Şimdi elinde sabunlu bezle gelir. Gelmedi. Kenan koltuğa bıraktı kendini, gözlerini kapattı, dalıp gitti. Sıçrayarak uyanınca saatler geçmiş gibiydi. Bakındı, masa öylece duruyordu. İçeriyi dinledi, tam sessizlik vardı evde. Kalktı, içeri yürüdü. Mutfakta da yoktu Nermin. Zeynep'in odasının önden geçerken kapıyı açmak istedi, kapalıydı. Odasına gitmek için yürürken durup döndü birden, kapıyı vurdu hafifçe. Ses yoktu. Tam bir korku düştü içine. Yoksa daha hızlı vurmaya başladı. Yine ses yoktu. Adını söylemek istemiyordu. Hızla vururken "Aç kapıyı," dedi. "Çabuk aç." Bekledi biraz, dinledi yine, vurmaya başladı. İçeriden gelen belli belirsiz bir sesle, terlik topuklarının yere değmesine benzer bir sesle durup dinlemeye başladı. Yaklaşan bir ayak sesinden sonra kilit içinde dönen anahtarla kapı açıldı. Aynı soluk yüzüyle kapıda duruyordu Nermin. Soru filan yoktu bakışlarında. Suskun bakıyordu Kenan'a. Kenan şaşırmıştı. Ne demeli şimdi? Bir şey söylese ya şu kadın. Ben de ona. Nermin daha beklemeden döndü, ağır ağır içeri gitti. Zeynep'in karyolasının yanı başındaki, Kenan'la ayrıldıkları geceden beri yatak olarak kullandığı divana oturdu. Bittik, ilgisiz gibiydi her şeye. Kenan da girdi odaya. Yaklaştı Nermin'e. Bir şey yapmak, bir şeyler söylemek gerekiyordu. Bir yükümlülük vardı üstünde. Nermin başını önüne eğmiş, gözleri iki ayağı arasındaki bir noktaya çakılı öyle duruyordu. Oynuyor mu yoksa? Açık da vermemek gerek. Kenan dikilmiş gibi duruyordu Nermin'in başında. Sonra ağzına ilk gelen sözle yavaşça başladı. Görüyorsun dedi. Daha kötü oluyor gün günden. Hırlaşmalı mı Billi? Yazık değil mi? Zeynep için de daha kötü olmaz mı? Bize yakışanı yapmak değil mi doğrusu? İyi niyetini biliyorum. Yetmiyor işte, görüyorsun. Yaptıkların için sana hiçbir şey demeyeceğim. Özürlü sayılırsın. Rasim bu. Seni beni değil, şeytanı bile kandırır. Ağır ağır, ara sıra duraklayarak söylemişti bunları. Nermin hiçbir tepki göstermeden öylece duruyordu. Yalnız yüzünde anlamlı bir kımıldama olmuş gibiydi. 8. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 9. kasete geçiniz.